Ayrım 7.
Başarı korkusu gün ışığına çıktığından Geralt artık kendisine kaygı veren şeyin ne olduğunu farkına varmıştı. Dışarıdan öyle görünmese de Geralt başarısından ötürü büyük bir rahatsızlık duymaktaydı. Bu çatışma rüyalarında ortaya çıkmıştı. Çünkü o rüya atmosferinde ruhsal işleyiş sürecini denetleyemiyordu. Kendini sokan akrep. Frederick bu yüzyılın ilk yıllarında Chicago'da kadınlardan oluşan bir aile ortamında yetişir. Polonyalı bir Yahudi olan babası genç yaşta bir iş kazasına kurban gider. Karısı Esther, 3 ve 4 yaşlarında iki kız çocuğu ve kendilerine ileride göz kulak olacaklarına inandıkları Frederick adlı bebek yalnız kalırlar. Babalarının yaşadığı zamanlarda zaten çok yoksul olan bu aile babanın ölümüyle birlikte daha büyük bir sefalet içine düşer. Öyle zamanlar olur ki Esther evdeki mutfak sandalyelerini birleştirerek kızlarına yasak yapar. Esther zeki bir kadındır. Okula gitmemiştir ve İngilizce konuşamıyordur ama gündüzleri fabrikada çalışır, geceleri lokantalarda temizlik yapar. Çocuklarına ise bekar kız kardeşi bakar. Dört kişi tarafından el birliğiyle şımarıkça büyütülen Frederick'in ailesi, geçim sıkıntısı çekmeye devam etse de kimsenin Frederick'ten bir şey beklediği yoktur. O annesinin göz bebeğidir ve tabii en çok sevilen, en ayrıcalıklı çocuk odur. Teyzesi de, kız kardeşleri de onu el bebek, gül bebek yetiştirirler. Esther bir daha evlenmez. Tek isteği oğlu Frederick'in üniversiteye gitmesidir. Bu amaç uğruna para biriktirir, kızları için yaptığı harcamaları bile kısar. O dönemde kız çocukları kazanç araçları gibi görülürdü. Birkaç yıl içinde Esther oturduğu semtte kendi girişimiyle küçük bir lokanta açar. Lokanta açılır açılmaz kızlarını okuldan aldırır ve birini aşçı yamağı, diğerini şef garson olarak yetiştirir. Lokanta işletmek gerçekten çok yorucu bir iştir. Gece gündüz çalışmalarına rağmen çok büyük bir kazançları olmamıştır. Ancak yine de bir miktar para kazanmışlardır. Bu paranın önemli bir kısmı bankaya yatırılarak Frederick'in üniversite giderleri karşılanacaktır. Sonunda Frederick doktor olmaya karar verir. Frederick tıp fakültesine başlar, genellikle lokantanın arka tezgahında yapar derslerini. Annesi yağ kokusu silmiş elbiseler içinde yorgun argın izler oğlunu. Onu böyle çalışırken görünce bütün yorgunluklarını unutur. Anne, oğlunun okul yıllarında gitgide ailesinden uzaklaştığının farkına varmaz. Frederick'in tavırlarının farkına varan ilk kişi lokantada çalışmayı sürdüren ablası Ida'dır. Kardeşi sürekli onu küçümseyerek kalbini kırar. Frederick'in diğer ablası Ruth ise evlenmiş, çocuk beklemektedir. Frederick'le arada sırada görüşür. Bu görüşmelerde ise fazla bir şey konuşmazlar. Ruth'un keyfi yerindedir. Artık hep yeni bir yaşama başlamıştır. Ida ise hiçbir şeyden hoşnut değildir. Lokantaya tıkılıp kalmıştır. Sağlığı bozulan annesiyle meşgul olmak zorundadır. Anne, oğlunun kendilerinden kopmakta olduğunun farkında değildir. Aslında oğluyla bir diyalog içine girmeyip onu izlemekle yetinmektedir. Sıra ihtisasa gelmiştir. Frederick annesini ve kız kardeşini karşısına alır ve onlara dobra dobra açıklamalar yapar. Frederick, ortopedi alanında ihtisas yapmayı istemektedir. Ancak Yahudi olması nedeniyle ihtisasa kabul edilmeyeceğinden korkmaktadır. İngilizce konuşmakta hala zorlanan annesi, annesinin küçük bir kopyası olan Ida ve Yahudi mahallesinin göbeğindeki bu vasat lokanta, ona göçmen Yahudi kimliğini hatırlatmaktadır. Öyle bir paranoya hali içindedir ki işi mahkemeye başvurarak soyadının değiştirilmesi talebinde bulunmaya kadar vardırır. Frederick'e göre yeni soyadı Seçkin olmalıdır. Sonunda Frederick uzmanlık sınavını kazanır ve çok başarılı bir ortopedi cerrahı olur. Frederick ihtisasına başlar başlamaz annesi ve Ida'yı hayatından silmiştir. Onlara ancak acil bir durum halinde kendisiyle bağlantı kurmalarını söyler. Üstelik bu tür görüşmelerde Frederick'in annesi ya da ablası olduklarını hiç belli etmeyecekler, sanki bir hasta gibi davranacaklardır. Kendisiyle görüşmek için ise hemşireden ya da sekreterden randevu almaları gerekmektedir. Frederick'in annesi eziyet çekmeye zaten alışıktır. İlk başta oğlunun isteklerini kabul eder, hatta bunlara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışır. Oğlum işini rahatça sürdürmek için böyle bir tavır takınmış olabilir diye düşünür. Ancak bir süre sonra olanları içine sindiremediğinden içi içini yemeye başlar. Bunalıma giren kadıncağız yataklara düşer ve bir yıl kadar sonra hayata gözlerini yumar. Frederick cenaze töreninde yüzünün büyük bir bölümünü gizleyen büyükçe bir şapka giyer. Kilisenin en arka sırasında oturur ve tören bitmeden salonu terk eder. Bu olaydan 10 yıl sonra Ida ciddi bir hastalığa yakalanır. Ruth'un eşi Harold kızgınlık içinde Frederick'e telefon eder. Frederick bir şartla yardımcı olabilecektir. Ida ona kardeşi gibi değil, bir doktor gibi davranacaktır. Harold yemin üstüne yemin eder. Frederick kendi paranoyası ile öylesine meşguldür ki ablası Ida ile olan çarpıcı benzerliği aklının ucundan bile geçmez. Ida öldüğü sırada Frederick hastalarından biriyle ilgilenmektedir. Kız kardeşinin odasına gitmez bile. Bir sonraki sabah Frederick yatağından güçlükle kalkar. Sırtı tutulmuştur. O gün işe gider çalışır ancak sırtı gittikçe kötüleşir ve hastaneye yatırılır. İyileştiğinde kız kardeşi Ruth'u arar ve muayenesine gelmesini ister. Ruth, ziyarete esnasında kendisine yabancı olan bu kardeş sıfatlı insanın ablasından ilgi ve şefkat beklediğini anlar. Frederick, Ruth'a hastalığının hala sürmekte olduğundan, doktorluk görevini aksattığından bahseder. Üstelik daha birçok ameliyat geçirmesi gerekmektedir. Maddi durumu da iyi değildir, iflasın eşiğine gelmiştir. Hastalık masraflarının yanı sıra boşanmayla noktalanan evliliği nedeniyle yüklü nafaka ödemektedir. Uzun lafın kısası, Frederick Ruth'a çaresizliğinden dem vurur. Onu en çok tedirgin eden şey ise çok istediği halde Ruth'un çocuklarının eğitim masraflarını ödeyemeyecek olmasıdır. Aslında Frederick Ruth'un çocuklarının kaç yaşına geldiklerinden habersizdir. Hatta onların cinsiyetlerini bile bilmemektedir. Ruth, Frederick'in annesi ya da Ida hakkında bir şeyler söylemesini sabırla bekler. Erkek kardeşi onlarla ilgili tek laf etmez. Bu görüşmeden 3 hafta sonra Frederick muayenesinde ölü olarak bulunur. İntihar etmiştir. Elinde yarım kalmış bir ölüm ilanı vardır. Samuel Rabinowitz'in oğlu Doktor Frederick Almond Chose. Sonunda sırrı ortaya çıkmıştır. İçimizden birçokları kimliklerini ya da bazı kimlik özelliklerini gizlemeye çalışır. Şu ya da bu şekilde yalan söyleyebiliriz ancak pek azımız Frederick'i kadar vahim bir durum sergileyebilir. Bir zamanlar Yahudi birinin doktor ya da başka bir şey olmasının ne kadar zor olduğunu inkar edemeyiz. Frederick ile aynı dönemde okuyan ve adlarını gizlemeyen Yahudi tıp öğrencileri de vardı. Bu genç insanlar tanınmış ve zengin doktorlar olamadılar. O dönemdeki saygın ailelerin kızlarıyla evlenemediler. Ama mesleklerini icra etmeyi sürdürdüler. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki onların iç başarı hissi Frederick'inkinden çok daha güçlüydü. Aslında Frederick'in böyle bir duygu hissettiğinden bile şüphe ediyorum. Frederick'in yaşadığı dönemdeki kültür mesajı da aynı anda empoze ediyordu. 1. Bu ülkede herkes için eşit fırsatlar vardır. 2. Elbette Yahudiler, İrlandalılar, İtalyanlar, kadınlar, zenciler konumuzun dışındadır. Büyük anne ve büyük babalarımızın ya da anne ve babalarımızın çok iyi bildiği ayrımcılık kavramı artık unutulmuş gibidir. Sırların ortaya çıkmasından korkmak, başarı korkusunun kesin bir belirtisidir. Frederick, mesleki yaşamında başarının doruğuna çıkmayı hedefledi. Buna karşılık hayatı boyunca sırrının ortaya çıkmasından korktu. Bu gizlilik ona özel yaşamında nelere mal olmadı ki? Kendimizle baş başa kaldığımız, maskelerimizi çıkarttığımız zamanlarda. Hani şu sabahları, genellikle saat 3 sularında. Frederick kim bilir neler düşünürdü. Çektiği sırt ağrıları yaşadıklarının gerçek bedeliydi. Hatırlatalım. Frederick ortopedi cerrahıydı. Sırt sorunları mesleki yaşamına son verdi. Dolayısıyla bu durum kendisinin de sonunu hazırladı. Frederick'in taşıdığı suçluluk duygusunun onun intiharına yol açması şaşırtıcı değildir. Böylesine güçlü bir duygunun etkisiyle bir gün böyle bir olayın patlak vermesi kaçınılmazdır. Aile Olimpiyatları 4. Roller: Pembe ve mavi damgalar. Başarı korkusu ile ilgili araştırmalarımızda aile içi ruhsal sınıflandırmalarda nerede yer aldığımızın ve sınıflandırmaların nelere mal olduğunun bilinmesi önemlidir. Hepimiz aile tiyatrosunda özel roller üstleniriz. Örneğin Tipik bir İrlandalı ailede erkek çocuklardan biri rahip, bir diğeri polis olacaktır. Kız çocuğu evde oturup ailenin yaşlı bireylerine hizmet edecektir. İşte böyle. Ailemizde bazılarımız başroldedir, bazılarımız yardımcı oyuncuyuzdur, bazılarımız da figüran. Geriye kalanlar yedekte beklerler. Aile tiyatrosunda dengenin korunması için bize verilen rolleri ödün vermeden oynamamız gerekir. Oyuncular değişebilir ama roller bellidir. Bir başrol oyuncusu gider, yerine bir başkası gelir. Çocuklar anne ve babalarını memnun etmek için kendilerine uygun görülen rolleri oynarlar. Çocukların hepsi, sorunlu çocuk, tercih edilen çocuk, beceriksiz çocuk, sessiz çocuk, zeki çocuk, sağlıklı çocuk, harika çocuk, fedakar çocuk, hasta çocuk, günah keçisi, soytarı, şamar oğlanı, bücür, çok bilmiş gibi rollerinin hakkını vermeye çalışırlar. Çocukken anne ve babamızın memnun olması bizim için öylesine önemlidir ki onlar için her şeyi yaparız. Eğer bizden başarısız olmamızı isterlerse ona bile razı oluruz. Büyüdüğümüzde ise ya bize verilen rolü oynamaya devam ederiz ya da bu rolün dışına çıkarız. Bizim için tayin edilen rollerin dışına çıkarsak başımız belaya girer. Ailemizin programladığı şekilde hareket etmezsek ruhsal sağlığımız tehlikeye girecektir. Yeni bir rol risk almak anlamına gelecektir. Farklı bir rol, kişinin kendini suçlu hissetmesine yol açan olasılıkları da beraberinde getirecektir. Birçoğumuz rol değişikliğinden kaçınırız çünkü bu tür bir durumda duygusal bir sarsıntı geçireceğimizi düşünürüz. Örneğin, sakin birinin saldırgan bir ruh hali içine girdiğini varsayalım. Bu ruhsal dönüşümü anlayabilmek için öncelikle o kişinin neden sessiz kalmak için programlandığını anlamamız gerekir. Lucia orta sınıftan genç bir kadındır. Ruh sağlığı yerinde olmayan bir kız, bir de erkek kardeşi vardır. Bu kardeşler yüksek dozda uyuşturucu alınca hastaneye kaldırılırlar. Lucia kardeşlerine hükmen galip gelerek ailesi tarafından iyi ve sağlıklı, onların başını ağrıtmayacak tek evlat ilan edilir. Bu da demektir ki bu iki kardeşe çok zaman ayırması gereken anne ve baba Lucia ile yakından ilgilenemeyeceklerdir. Lucia yaşamının kardeşlerininkine göre çok daha sıkıcı olduğunu düşünür. Bu durumu şöyle dile getirir. Deliliğin romantik bir yanı olduğuna inanıyordum. Bana göre eziyet çeken ruhlar gerçek doğruyu biliyorlardı. Anne ve babam öteki çocuklarının sorunlarının altında ezildiklerinden küçücük bir çılgınlık yapmaya bile hakkım olmadığını düşünüyordum. Bir şeylerden yoksundum. Kardeşlerimi çok kıskandığımı ve onlar gibi hasta olmayı çok arzu ettiğimi hatırlıyorum. Lucia anne ve babasının dikkatini çekmek için türlü yollar dener. İlkin önemsiz bir ergenlik sorununu bahane ederek sinir krizi geçirir. Yaşadığı zorlukları yaptığı esprilerle hafifletmeye alışkın olan annesi Lucia'ya iki sakinleştirici verir ve şaka yollu "Aman tanrım, üçüncüyü de kaybediyoruz." der. Lucia serpilir, büyür, bir yaz mevsiminde yine rolünün dışına çıkmaya çalışır, depresyon geçirir, işinden ayrılır ve evinde oturur. Günler boyunca hiçbir şey yapamaz. Önceleri arkadaşlarından, anne ve babasından hiçbir zaman görmediği ilgiyi görür. Ancak daha sonra arkadaşları Lucia'nın gelişim göstermediğini görürler. Yorulmuşlardır. Lucia, alışkın oldukları rolü bir türlü canlandıramamakta, eskisi gibi hayat dolu, kibar ve sağlıklı olamamaktadır. Lucia, depresyonu atlatır atlatmasına ama yine de kendisini sürekli huzursuz hissetmektedir. Bir gün kardeşleri gibi akıl hastası olacağından korkar. Uzun süre bu duyguyla yaşar. Ancak ruhsal dengesizlik süreçleriyle anne ve babasının ilgisini çekemeyeceğini anlayınca gerçek kişilik özelliklerinden ödün vermemeyi, kendisi olmayı amaçlar. Aynı şekilde Lucia'nın sorunlu kardeşleri de kendilerine neden böyle bir rol verildiğini merak edebilirler. Bu durumda aile kadrosunun gözden geçirilmesi gerekecektir. Gelin genetik ve hormonsal faktörleri bir yana bırakalım ve soruna bir de anne ve babanın ruhsal durumlarını göz önüne alarak bakalım. İkinci bölümde sözünü ettiğim okuma zorluğu çeken çocukları hatırlayacaksınız. Bu çocuklar anne ve babaları arasında bir gerginlik sezinlediklerinde evliliğin sürmesi için sorunlar yaratıyorlardı. Aile bireylerinden birinin bile dengesiz bir durum göstermesi, diğerlerini bir arada tutmaya yetebilir ve dengesizlik dengeye dönüştüğünde aile bir anda dağılabilir. Anneyi, babayı ve onların şizofren çocuğunu inceleyen klinik psikologları şu soruyu sormaktadırlar. Bu çocuğun hastalığında anne ve babanın etkisi ön plandaysa, neden bu çiftin öteki çocukları da şizofren olmamıştır? Annenin, babanın ve ailenin içinde bulunduğu durumun değişmesi halinde çocukların yetiştirildikleri ortamda da çeşitli değişiklikler gözlenecektir. Örneğin aileniz neredeyse bir gecede sınıf atlayarak zengin mi oldu? Yoksa bir gecede bütün servetini mi kaybetti? Annenizin babanızı küçümsediği, babanızın annenizi yıldırdığı ya da ona dayak attığı oldu mu? Babanız hiç kendisini çok başarısız hissetti mi? Anne ya da babanızdan biri alkol ya da uyuşturucu bağımlısı mıydı? Anneniz ya da babanız öldü mü, yoksa ikisini de mi kaybettiniz? Aileler arası farklılıklar öylesine çeşitlilik gösterir ki, mesela ailenizde kimin sözü geçerdi? Bir başka deyişle aileyi yöneten kimdi? Babanız mıydı, anneniz miydi? Abiniz miydi, amcanız mıydı, yoksa siz miydiniz? Peki siz büyüdükçe bu denge değişti mi? Her çocuk farklı şekilde büyütülür. Siz 8 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu musunuz, yoksa son çocuğu mu? Ortanca çocuk musunuz? İki ağabeyin de kolladığı tek kız çocuğu mu? Kardeşlerinizden biri fiziksel özürlü mü? Fiziksel ya da zihinsel özürlü çocuk siz misiniz? Eğer ailenizin ilk çocuğu olmuşsanız çok büyük bir ilgi görmüş olabilirsiniz. Ancak acemi ve belki de çok telaşlı eğitmenleriniz olmuştur. Çocuk büyütme konusunu ürkütücü bulan bazı genç anne ve babalar çocuk bakımı ile ilgili kitaplara başvururlar. Ruhsal sağlığı yerinde çocuklar yetiştirmek için tek kesin yol olmadığından haliyle daha yeni anne ve baba olmuş bu insanların kafası karışacaktır. Bu karmaşadan çocuk da etkilenecektir. Örneğin bu kitaplardan birinde çocuğun parmağını emmesinde hiçbir sakınca olmadığı yazmaktadır. Yeni anne olmuş kadın ise oğlunun parmağını emmesinden rahatsız olmakta, onun bu davranışını engellemek istemektedir. Ne var ki kitabın birindeki uzmanın biri kendisiyle karşıt görüştedir. O zaman oğluna karışmaz. Ancak rahatsızlık hissinin etkisiyle kafasını takacağı başka şeyler bulur. Mesela oğluna "Git saçını tara, darmadağın olmuş," der. Oysa çocuğun saçı gayet düzgündür. Aslında anne parmağın emilmesine tepki vermektedir ve bilinçaltı şöyle düşünmektedir. Onaylamadığım halde parmağını emmene izin veriyorum. Çocuk da şöyle düşünür. Saçım gayet düzgün, haksızlık bu. Bu arada kadının ikinci çocuğu olursa görür ki o parmak emme ikilemini çözümlemiş ya da en azından bu konudaki endişelerini azaltmıştır. İkinci çocuksanız anne ve babanızın çocuk büyütme konusunda o kadar da kaygılı olmadığını söyleyebiliriz. Ama anne ve babanızı sizinle paylaşacak bir abi ya da ablanız olduğunu düşünürsek onların ilgisinin tamamıyla sizin üzerinizde yoğunlaşamayacağı ortadadır. Tek çocuksanız anne ve babanızın odak noktası siz olursunuz. Ancak anne ve babanın koruyucu davranışları öylesine boyutlara varabilir ki onlar attığınız her adımda size destek değil, köstek olabilirler. Bu nedenle tek çocuklar birer yetişkin olduklarında özgürlükleri bir sorun olarak gündeme gelebilir. Ortanca çocuklara gelince onlar genellikle ihmal edilirler. En küçük çocuk iseniz ailenizde itilip kakılıyor olabilirsiniz. Her an aşağılanacakmış gibi bir duyguya kapılabilirsiniz ya da daha önce sözünü ettiğim gibi büyüklerin, abla ve abiler dahil, aşırı ilgisinden sıkılabilirsiniz. En iyi olasılıkla anne ve babanızın sizden önceki çocuklarını büyütürken kazanmış oldukları deneyimden istifade edersiniz. Doğduğunuz zaman ailenizin içinde bulunduğu duruma göre saydığım olasılıklardan birinin ya da birkaçının gerçekleşmesi mümkündür. Anne ve babanın çocuğa karşı davranışlarını kronolojik konumun yanı sıra cinsiyette etkiler. Aile hayatı ve cinsellik derslerimin birinde şizofreni belirtileri gösteren o güne kadar konuşmamış Doğu Harlemli bir kadın, kadın ve erkeğin değişen rolleri konulu tartışmamızda ilk kez söz almış ve yüksek sesle sözcüklerin üzerine basa basa daha doğar doğmaz pembe ya da mavi ile damgalanırız demişti. Kadınların mücadeleleri sayesinde cins ayrımcılığı zaman içinde birçok değişim geçirdi. Ancak sosyal değişimin kültür tarafından benimsenmesi uzun zaman alıyor. Son zamanlarda yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre kadın hareketinin belirli bir mesafe kaydetmesine karşın hamile kadınlar çocuklarının erkek olmasını istiyorlar. Geçmişten günümüze kadına uygulanan zulmün uzun ve acıklı hikayesi bu kitabın kapsamı içinde değil. Ancak cinsiyet olgusuyla ilgisi bulunmayan başarı korkusunun yanı sıra kadınlara özgü bir başarı korkusu olduğunu göstermek amacıyla birkaç saptama tarihi sırasıyla yapmakta yarar görüyorum. Eskiden iş hayatındaki başarı korkusunun yalnızca erkeklere özgü bir duygu olduğu düşünülüyordu. Kadınların iş hayatında yeri yok gibiydi. Yani gerçek kadınların demek istiyorum. Gerçek kadınlar evde otururlar, çocuk yapar, çocuk bakarlardı. Birkaç istisna vardı tabii. Martina Horner'ın kadın ve başarı üzerine yaptığı araştırmanın etkisiyle başarı korkusunun yalnızca kadınlara özgü bir sorun olduğu kabul edilir oldu. Bana göre başarıya yönelik psikolojik korku hem kadında hem de erkekte kendini gösteren bir duygudur. Yalnız toplumun kadına yakıştırdığı geleneksel role dayalı olarak kadınların daha büyük, daha güçlü korkuları olabilir. Horner, Michigan Üniversitesi'nden mezun olmuş, 178 kişi üzerinde yaptığı araştırmasında şu sözlere yer verir. Zeki bir kadın çıkmaza girmiştir. Sınavlarda ya da başarının hedeflendiği başka durumlarda yalnızca başarısızlıktan değil, başarıdan da korkar. Başarısız olması durumunda kendi standartlarının altında bir yaşam sürer, başarılı olması halinde ise toplumun kadınlarla ilgili beklentilerine uygun olmayan bir hayatı olur. Kısacası Horner'ın çalışması şunu ortaya koymuştur. Entelektüel başarı ve liderlik özellikleri erkeklerde ödüllendirilmekte, kadınlarda ise çelişkilere yol açmaktadır. Çünkü bu özellikler toplumun kadına uygun gördüğü davranışlarla çatışmaktadır. Kadının bir şeyler yapmak, ilerlemek, yaratmak, başarmak için saldırıya geçmesi, saldırı burada olumlu anlamdadır, çoğunluğun onaylamadığı bir davranış olmuştur. Dışarıdaki kadında aranan özellikler pasiflik ve bağımlılıktır. Dışarıdaki kadın rekabetten kaçınmalıdır. Sosyal hizmetler bir zamanlar kadınların ağırlıkta olduğu bir alanken daha sonra erkek istihdamın arttırılması yoluna gidilmiştir. Amaç sosyal iş alanlarını kadınlardan arındırmak ve bu iş çevresine daha akılcı, daha bilimsel olan görüşler kazandırmaktır. Bir zamanlar kadınlara kapalı olan iş sahalarında bugün kadın yöneticilere, kadın çalışanlara rastlıyoruz. Buna karşın mesleklerinin zirvesinde bulunan kadın sayısı çok az. Zaten bir kadın, diyelim ki büyük bir sigorta şirketinin genel müdür yardımcısı olsa bile, yine de o bir eksik etektir. Kendisiyle aynı mesleği paylaşan müdür yardımcısı arkadaşları, hepsinin erkek olduğunu belirtelim, her zamanki toplantılardan daha çok iş konuştukları gayri resmi öğle yemeklerine onu davet etmezler. Bu kadın her yıl ücra bir dağlık alanda düzenlenen geleneksel balık avlama partisine de katılmayacaktır. Katılsa bile sürekli bir huzursuzluk hali içinde olacaktır. İş arkadaşları ona evli olup olmadığını sorarak bir şeyler ima edeceklerdir. Büyük şirketlerin üst kademelerinde yer alan kadınlar pek rahat edemezler. Bir kadın yöneticinin erkeklerin hakimiyetindeki iş dünyasında sorunlarla yüz yüze gelmeden önce ailenin ve toplumun gönderdiği olumsuz mesajlarla mücadele etmesi gerekir. Connie şirketindeki tek kadın müdür yardımcısıydı. Erkek rakiplerinden daha iyi niteliklere sahipti. Bir kadın için iş yaşamında başarılı olmanın yolunun erkeklerden daha yetenekli olmaktan geçtiği düşüncesinin hakim olduğu bir dünyada Connie bunu başarmış ender kadınlardan biriydi. Görüşlerinin akıllıca olduğunun farkındaydı ama düşüncelerini uygulama konusunda karşılaştığı engellerde sabırsızlık gösteriyordu. Erkek çalışma arkadaşları herhangi yeni bir düşünceyi öldürmekte ustaydılar. Bu düşünce özellikle kadınlardan geliyorsa. Connie her yeni önerisinde erkeklerin muhalefetiyle karşılaşıyordu ve bir süre sonra Connie kendi doğrularından şüphe etmeye başladı. Bu şüphe giderek performansını etkileyecek boyutta bir endişeye dönüştü. Atacağı her adım onu kaygılandırır hale gelmişti. Artık hiçbir düşüncemi ifade edemiyorum, tıkandım diyordu. Connie'nin korkusunun temel nedeni ben sahtekarım biriyim düşüncesidir. Gerçek düşüncelerimi söylersem içimdeki gizlenenler bir bir ortaya çıkacak. Buradaki sahtekarlık duygusunun kaynağı toplum ve ailedir. Connie, erkeklerin dünyasında işimle, benim asıl görevim annelik yapmak. Düşüncelere hayat vermek yerine çocuklarıma hayat vermeliydim.